İçindekiler. 1. Bölüm. Paris Antlaşması'nın imzalanmasından Abdülmecid'in ölümüne kadar siyaset olayları. 1856-1861. 1. Islahat Fermanı'nın tahlili. 1. Fermanın hükümleri. Eski hak ve imtiyazların tekidi. Din ve mezhep serbestliği. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaanın din ve mezheple ilgili hak ve yetkileri. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaaya tanınan siyasi haklar. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaayı ilgilendiren cemiyet ve kültür hakları. Müslüman tebaa ile Hristiyan tebaa arasında ve Hristiyan tebaanın kendi aralarındaki münasebetlerden doğan adalet işleri. Hristiyan ve Müslüman olmayan diğer tebaanın askerliği, idari hükümler, mali hükümler, bayındırlık hükümleri, türlü hükümler, ıslahat fermanının Gülhane Hatti Humayunu ile mukayesesi, ıslahat fermanının Paris Antlaşması'nda yeri. 2. Islahat fermanının devletin siyaseti üzerine etkisi, Osmanlı devlet adamlarının ferman hakkındaki düşünceleri, Müslüman halkın ferman hakkında düşünceleri, Hristiyan halkın ferman hakkında düşünceleri, İstanbul'daki elçilerin ferman hakkında düşünceleri, ıslahat fermanının yürütülmesinde güçlükler, Osmanlı Devleti'nin yapısından doğan güçlükler, Avrupa'nın gelişmesinden doğan güçlükler, Paris Antlaşması devletlerinin müdahaleleri, Osmanlı İmparatorluğu hakkında Rus emelleri, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinin prensipleri, Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinin prensipleri, Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki siyasetinin prensipleri, Osmanlı İmparatorluğu ve Prusya ve Piemonte, büyük devletlerin ıslahat hakkındaki tezlerini kabul ettirmek için müdahaleleri, büyük devletlerin müdahaleleri karşısında Osmanlı devlet adamları, Ali Paşa'nın layihası, Paşa'ya göre Avrupa'nın siyasi ve içtimai bünyesi. Avrupa'yı tanıyan Osmanlı Hristiyanlarının devletten şikayeti. Osmanlı Hristiyanlarının şikayetini önlemek için Ali Paşa'nın tavsiye ettiği tedbirler. Osmanlı Hristiyanlarına eşit muamele yapılması hakkında ileri sürülen tenkitlere Ali Paşa'nın cevabı. Ali Paşa'nın eğitim konusu hakkındaki düşüncesi. Ali Paşa ve Medeni Kanun. Fuat Paşa'nın düşüncesi, ıslahat fermanı hakkında netice. 3. İç isyanlar ve Avrupa devletlerinin müdahalesi. 1. Cidde olayları ve Suriye isyanları. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda çıkan isyanların karakteri. Suriye'de halkın din ve mezhep durumu. İsyanların sebepleri. Dürzilerle Maruniler arasında düşmanlık. Kötü idare. Islahat fermanının Suriye'de tepkileri, Cidde olayları, Suriye'de isyanın başlaması ve gelişmesi, Babali ve Suriye isyanları, Avrupa devletlerinin Suriye isyanlarına müdahalesi, Fuat Paşa'nın Suriye isyanlarının bastırılmasında rolü, Suriye'de Fuat Paşa'nın Fransız kuvvetleriyle işbirliği yapması, Avrupa Komisyonu'nun çalışmaları, Lübnan'ın yeni idare tarzı. 2. Eflak ve Boğdan olayları. Romanya Birliği 1856-1862. Eflak ve Boğdan'ın Osmanlı İmparatorluğundaki durumu. İçtimai ve iktisadi durumu. Rusya'nın Eflak ve Boğdan hakkındaki ihtirasları. Eflak ve Boğdan'da milliyet fikrinin gelişmesi. 1848 Fransız İnkılabı'nın Eflak ve Boğdan'da tepkileri. Paris Antlaşması'nın Eflak ve Boğdan'la ilgili hükümleri. Paris Antlaşması'nı imzalayan devletlerin Eflak ve Boğdan'la ilgilenmelerinin sebepleri. Osmanlı devlet adamlarının Eflak ve Boğdan hakkında düşünceleri. Eflak ve Boğdan idaresinin birleştirilmesi için ilk teşebbüsler. Paris Antlaşması'nın Eflak ve Boğdan'la ilgili hükümlerinin yürütülmesi. 3. Napolyon'un baskısı. Voyvoda seçimlerinin doğurduğu siyasi buhran, Paris toplantısı, Albay Kozan'ın Eflak ve Boğdan'a müşterek voyvoda seçilmesi. 3. Sırbistan olayları. Sırbistan'da Paris Kongresi'ne kadar muhtariyet idaresinin gelişmesi hakkında bir hatırlatma. Paris Antlaşması ve Muhtar Sırbistan Eyaleti. Paris Antlaşması'ndan sonra Sırp Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı durumu. Karadağ İsyanları. Osmanlı İmparatorluğu'nda Karadağ'ın durumu hakkında bir hatırlatma. Karadağlıların Ruslarla münasebeti. Karadağ'la Osmanlı Devleti arasında ihtilaf. Kırım Muharebesi'nden sonra Osmanlı-Karadağ münasebetleri. Osmanlı-Karadağ harpleri. 5. Osmanlı-Yunan münasebetleri ve Avrupa devletlerinin bu münasebetlere müdahalesi. 1830'da Yunanistan. Capo Distria İdaresi. Kral Otto İdaresi'nde Yunanistan. Yunanistan'ın istiklal kazanmasından Kırım Muharebesi'nin başlarına kadar Osmanlı-Yunan münasebetleri. Kırım Muharebesi ve Yunanistan. Paris Kongresi ve Yunanistan. 6. Osmanlı-Mısır münasebetleri. 1841 fermanına göre Mısır'ın Osmanlı İmparatorluğundaki durumu. 1841'den sonra Mehmet Ali Paşa'nın Babali ile münasebetleri. Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'da başardığı işler. Mehmet Ali Paşa'nın halefleri zamanında Osmanlı-Mısır münasebetlerinin mahiyeti. Süveyş Kanalı meselesi. Süveyş Kanalı'nın açılmasında rastlanan teknik ve politik güçlükler. 7. Kuleli Vakası. Umumi efkarın Abdülmecid aleyhine dönmesi. Kuleli Vakası. Kuleli Vakası'nın ehemmiyeti hakkında görüşler. Abdülmecid'in ölümü. 2. Bölüm. Abdülmecid devrinde müesseseler ve ıslahat hareketleri. 1. Bab-ı Hümayun, padişah kapısı. Padişahın şahsiyeti. Abdülmecid padişahlığı nasıl anlıyor? Padişahın tabi olduğu geleneklerde Abdülmecid'in yaptığı yenilikler. 2. Bab-ı Ali, sadrazam. Sadrazamların Abdülmecid ile münasebetleri. Islahat fermanı devrinde Abdülmecid'in sadrazamları. Mustafa Reşit Paşa, Mehmet Emin Ali Paşa, Mustafa Naili Paşa, Kıbrıslı Mehmet Paşa, Mütercim Rüştü Paşa. 3. Bab-ı Meşihat. Abdülmecid devrinde Şeyhülislamlar. 4. Bab-ı Seraskeri. 5. Meclisler. Meclisi Meşveret ve Meclisi Şura. Meclisi Has veya Meclisi Vükela. Diğer meclisler. Meclisi Valayı Ahkamı Adliye. Meclisi Dar-ı Şura-yı Askeri. Meclisi Tophane-i Amire. Meclisi Maarif-i Umumiye. Meclisi Maliye. Meclisi Ali-i Tanzimat. Meclisi Ali-i Umumi. Diğer meclisler. 6. Nezaretlerin kurulması. Batılı usullerin hükümet teşkilatında tatbik edilmesi. Umuru Dahiliye Nezareti, İçişleri Bakanlığı. Umuru Hariciye Nezareti, Dışişleri Bakanlığı. Umuru Maliye Nezareti, Maliye Bakanlığı. Evkaf-ı Hümayun Nezareti. Umuru Ticaret ve Ziraat Nezareti, Ticaret ve Ziraat Bakanlığı. Umuru Nafia Nezareti, Bayındırlık Bakanlığı. Umumi Maarif Nezareti, Milli Eğitim Bakanlığı. 7. İmparatorluğun Mülki İdare Sistemi. Mülki taksimat ve idare teşkilatı Tanzimat'ın ilk yıllarında. Tanzimat devrinde mülki taksimat ve idare teşkilatında yapılan değişiklik. Mülki idarenin teftişi. Mülkiye memurları için ilk vazife ve selahiyet kanunu. 8. Adalet sistemi. Şeriatın ehemmiyeti. Osmanlı müesseselerinde İslam hukukunun tesiri. İlmiye sınıfı, medreseler, kadılar, medrese ile kadılık mesleğinin ilgisi, müftüler. İlmiye sınıfının karakteri. İlmiye sınıfının bozulması. İlmiye sınıfının siyasette menfi rol oynaması. Abdülmecid devrinde ilmiyenin seviyesini gösteren örnekler. İlmiye sınıfının disiplinini düzenleme teşebbüsleri. İslam dini ile Hristiyan dini arasında mevcut farka dair Cevdet Paşa'nın düşünceleri. Abdülmecit devrinde adalet teşkilatında ıslahat. Tanzimattan önce mevcut mahkeme tipleri. Adalet teşkilatında ıslahat yapılmasını gerektiren sebepler. Cinayet mahkemeleri, meclisi tahkikatın kurulması. Muhtelif ticaret mahkemeleri. Ceza ve hukuk karma mahkemeleri. Meclisi valayı ahkamı adliyenin yargı yetkisi. Abdülmecit devrinde tanzim edilen yeni kanunlar. Ceza kanunnamesi, ticaret kanunnamesi, arazi kanunnamesi, şer'i mahkemelerde ıslahat, adalet alanında ıslahatın neticeleri. 9. Abdülmecit devrinde ordu. 2. Mahmut'un oğluna bıraktığı ordunun durumu. Gülhane Hatt-ı Hümayun'unda ve ıslahat fermanında askerlikle ilgili bölümler. Kur'a ile ve gönüllü olarak askere alma usulünün kabulü. Askerlik hizmetinin tespiti ve sınıflandırılması. Hristiyan halkın askere alınması meselesi. Din mezhep farkı yönünden çıkan güçlükler. Gelenekler ve ananeler yüzünden çıkan güçlükler. Askerlik psikolojisi sebebiyle çıkan güçlükler. Ordu teşkilatı. Muvazzaf kuvvetler, yedek kuvvetler, yardımcı kuvvetler. Başıbozuk kuvvetler, savaş halinde Osmanlı ordusunun mevcudu, Osmanlı ordusu hakkında takdir ve tenkitler. 10. Eğitim sistemi. Tanzimat ve eğitimin önemi. Eğitim programının hazırlanması ve teşkilat. İlk öğretimin ıslahatı için çalışmalar. Kız rüştiyeleri. Darül Maarif Lise. Darül Funun Üniversite. Askeri eğitim. Meslek ve teknik öğretimi. Darül Muallimin Öğretmen Okulu, Mektebi Mülkiye, Siyasal Bilgiler Okulu, Diğer Meslek ve İhtisas Okulları, Encümeni Daniş Akademi, Eğitimle ilgili meseleler, Türkçenin sadeleştirilmesi, Umuru Hariciye 1831, Yabancı Dil Meselesi, Terim Meselesi, Medresenin Yeni Eğitim Hareketine Karşı Koyması, Umumi Efkar ve Basın. 11. Maliye Teşkilatı. Gülhane Hattı'ndan önce Osmanlı Maliyesi hakkında genel bir hatırlatma. Osmanlı Maliyesi'nin temel prensipleri. Maliye Teşkilatı. Vergi Sistemi. Gülhane Hattı'nın ilanından önce Osmanlı Maliyesi'nde ıslahat teşebbüsleri. Vergilerin toplanması ve tahsisi. Gülhane Hattı'nın ilanından sonra maliyede yapılan ıslahat teşebbüsleri. Abdülmecid'in tahta çıktığı sıralarda mali durum. Gülhane Hattı ve ıslahat fermanında maliye ile ilgili hükümler. Maliye teşkilatında yenilikler. Vergi sisteminde yenilikler. İltizam usulünün kaldırılması. Yeni vergi usullerine karşı tepki. Maliye sisteminde sarsıntılar. İsraflar. İlk bütçe. Avrupa'dan borç para alınması. İlk borçlanma teşebbüsü. İlk borçlanma. İkinci borçlanma, üçüncü borçlanma, dördüncü borçlanma. Abdülmecit devrinde mali durumun hülasası. 12. Abdülmecit devrinde sosyal ekonomi. 1. Ekonomi hayatının çöküşü ve ıslahat teşebbüsleri. Çöküş sebepleri. Geçici sebepler. Harpler, ihtilaller ve isyanlar. Batıya dönüş. Temel sebepler. Ticaret yollarının değişmesi. Avrupa Endüstri İnkılabı'nın ve kapitalizmin tesiri, kapitülasyonların tesiri, Osmanlı tüccarlarının tabiyet değiştirmesi, din adamlarının modern ekonomi hakkında bilgiden mahrum oluşları, yabancı devletlerden borçlanma. 2. Ziraat ve köylü. Ferdi toprak mülkiyetinin yokluğu, mal ve iş güvenliği yokluğu, 7 vahit usulünün zararları, yolsuzluk, Tanzimatın arifesinde köylüyü ve ziraati ilgilendiren yenilikler. Gülhane Hattı'nın ilanından sonra ziraat teşkilatı. Ziraatın kalkınmasında devletin halka yaptığı yardım. Arazi kanunnamesi, Memluke toprakları, Mıriye toprakları, Mevkufa toprakları, Metruk topraklar, Mevat topraklar, arazi kanunnamesinin karakteri. Abdülmecit devrinde ziraate genel bir bakış. 3. Sanayi. Genel şartlar. Eski sanayinin durumu, iş teşkilatı, gedikler, sanayi çeşitleri, Dokuma sanayinin çöküşü. Yeni bir dokunma sanayi kurma teşebbüsleri. Maden sanayi, madenlerin işletmesinde güçlükler. Kömür madeninin keşfi. Maadin mevzuatı. 1861 Maadin Nizamnamesi. Maden kömürü havzası. Demir, kurşun, bakır ve daha başka madenler. Devlete ait ağır sanayi. Diğer sanayi dalları, kağıt sanayi. 4. Ticaret. Tanzimat öncesi devirde ticaret şartları ve şekilleri hakkında bir hatırlatma. Ticaretin gelişmesine engel olan amiller. Ticareti korumak için alınan tedbirler. Tanzimat devrinde ticaret. Yeni ticaret şartları. Dış ticaret, Osmanlı-İngiliz ticareti. Osmanlı-Fransız ticareti. Osmanlı-Avusturya ticareti. Osmanlı-Rus ticaret münasebetleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer devletlerle ticaret münasebetleri. Dış ticaret hakkında netice. 5. Bayındırlık hareketleri. Tanzimat adamlarının bayındırlık zihniyeti. Karayolları. Yol yaptırılması için teşebbüsler. Demir yolları. Deniz yolları. Sahil fenerleri. Telgraf. Bayındırlık hareketleri hakkında netice. 13. Cemiyet durumu ve cemiyet alanında değişmeler. Cemiyetin bünyesi, Türk ve İslam cemiyetinin hususiyetleri, Türk ve İslam cemiyetinin sosyal sınıfları, Müslüman olmayan halkın durumu, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki farkların kaldırılması, rüşvet ve iltimasla mücadele, cemiyet hayatında yeni telakkiler ve adetler, fes ve püskül nizamı. 14. Abdülmecit devri hakkında netice. Umumi netice. Yeni bir hukuk devleti kurma teşebbüsü. Padişahın yeni durumu. Sadrazamın yeni durumu. Yeni bir ordunun kurulması. Mülki idarede yenilik. Adalet sisteminde değişiklik. Yeni eğitimin kurulması. Ekonomi ve bayındırlık. Cemiyet alanında yenilikler. Yabancı devletlerin yenilik hareketlerinde rolü. 4. Kronoloji cetveli. 15. Bibliografya. 16. Genel indeks.